Item 46, Loch Lamora'nın yalanları, Scott Lynch, sayfa 428. İkinci kızım. Jean Tanen yarı çıplak bir halde kendini centilmen piçlerin eskiden ev dedikleri tapınağın iki meydan kuzey doğusundaki Aza Guilla evinin servis girişine attığı sırada Perelandro evindeki yangın henüz sönmemişti. Atacan ve taş elbette ki yanmazdı. Fakat Perelandro evinin içeriği ayrı konuydu. Atacam alevlerin ısısını yansıtır ve yoğunlaştırırken indeki her şey yanıp kül olacak, yükselen ısı asıl tapınağın içindekileri de katı bir şekilde halledecekti. Sarı ceketlilerden oluşan eli kovalı bir insan zinciri binanın etrafında oyalanıyor, üst tapınağın kapısından dışarı taşan ısının ve ölüm kokulu berbat dumanın geçmesini bekliyordu. Jean ölüm tanrıçası tapınağının arka tarafındaki sürgülü tahta kapıyı sertçe çaldı ve son aylarda nadiren kullanma imkanı bulduğu Verrar aksanını kaybetmemiş olmak için madrabaz bekçiye dua etti. Kendini daha acınası göstermek amacıyla yere diz çöktü. Birkaç dakikanın ardından bir tıkırtı duyuldu ve kapı azıcık aralandı. Jean'a son derece tanıdık gelen sade bir beyaz cübbenin ve basit bir gümüş maskenin içindeki bir çırak ona tepeden baktı.
''Adım Tavrin Kallas'' dedi Jean, ''yardımınız gerekiyor.''
''Ölüyor musun?'' diye sordu çırak. ''Sağlığı yerinde olanlar için yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Yiyeceğe ve barınağa ihtiyacım varsa Perelandro evini öneririm.'' ''Tabii bu akşam bazı zorluklar yaşıyor gibiler.''
''Ölmüyorum ama hem yiyeceğe hem de barınağa ihtiyacım var. Ben hanımların en şefkatlisinin yeminli bir hizmetkarı, 5. dahili gizemin bir çırağıyım.''
Jean bu yalanı dikkatle hazırlamıştı. Aza Guilla'nın 4. kademesi kadrolu rahiplikti. 5.'si ise önemli işler için şehirden şehre gönderilen bir ulağa uygun bir kademeydi. Daha üst bir kademe telaffuz ettiği takdirde de adını duymuş olabilecek kıdemli rahip ve rahibelerle muhatap olmak zorunda kalırdı.
''Tarikatımızın bir işi icabı Tal Verrar'dan Cereş'e gönderildim. Fakat yolculuğum sırasında Ceremli akıncılar gemimi ele geçirdiler. Cübbemi, makamımın mühürlerini, evraklarımı ve gamlı çehremi benden aldılar.''
''Ne?'' Henüz küçük bir kız olan çırak kalkmasına yardım etmek için eğildi. Ağırlığı Jean'ınkinin çeyreğiydi ve çabası biraz gülünç kaçıyordu.
''Hanımın bir elçisine müdahale etme cüretini mi gösterdiler?''
''Ceremliler 12'linin dinine inanmazlar küçük kardeş,'' dedi Jean dizlerinin üstüne doğrulmaya izin vererek. ''Dindarlara eziyet etmekten zevk alırlar. Günler boyunca bir küreye zincirlendim. Beni esir alan kadırga geçen gece Kamor körfezine demir attı. Subaylar gönül eğlendirmek için karaya çıkarlarken bana lazımlıkları denize boşaltma görevi verildi. Suda kara kardeşlerimizin yüzgeçlerini gördüm. Hemen hanıma dua ettim ve fırsatı değerlendirdim.''
Aza Guilla müritlerinin yabancılarla özellikle de Kamorlularla nadiren paylaştıkları şeylerden biri de ölüm tanrıçasının köpek balıklarına büyük değer verdiğine yönelik inançlarıydı. Onlara göre köpek balıklarının gizemli geliş gidişleri ve aniden düzenledikleri acımasızca saldırılar hanımların en şefkatlisinin doğasını kusursuzca özetlerdi. Köpek balıkları gümüş maskeli tarikat için güçlü birer alametti. Başvekil hava karardıktan sonra okyanusu gönlünce yüzmesi için Jean'a akıl verirken espri yapmamıştı. Vahiy evinin aşağısındaki sularda sadece inançsızların saldırıya uğrayacağı söylenirdi.
''Kara kardeşler,'' dedi çırak gittikçe artan bir heyecanla, ''kaçışında sana yardım mı ettiler?''
''Onu yardım olarak düşünmemelisin,'' dedi Jean. ''Hanım yardım etmez, izin verir. Kara kardeşler için de aynı şey geçerlidir. Suya daldığımda çevremdeki varlıklarını hissettim. Ayaklarımın altında yüzüklerini duyumsadım ve yüzgeçlerinin suyun yüzeyini yararak ilerlediğini gördüm. Beni esir alan adamlar deli olduğumu aykırdılar. Kara kardeşleri gördüklerinde kısa sürede parçalanacağımı düşünüp güldüler. Ben de güldüm. Tabii sağ salim karaya çıktığımda.''
''Hanıma şükret kardeşim.
Ettim, ediyorum ve edeceğim dedi Jean. Beni düşmanlarımızdan kurtardı. Bana görevimi tamamlamak için ikinci bir şans verdi. Lütfen beni tapınağınızın vekil harcına götür. Bırak mübarek ananızla veya babanızla görüşeyim. Tek ihtiyacım bir çehre ve bir cübbe. Tabii bir de işlerimi yoluna koyarken birkaç gece kalabileceğim bir oda.
Üçüncü kısım. Yıllar önce çıraklıkta kullandığın isim değil miydi o diye sordu Locke.
Öyleydi.
Peki haberci yollamayacaklar mı? Meseleyi soruşturup Tavrin Kallas'ın ilahi bir merakla kendini uçurumdan aşağı attığını öğrenmeyecekler mi?
Tabii ki öğrenecekler dedi Jean. Ama birini gönderip cevap almaları haftalar sürecek ve o zamana kadar bu kılıkta kalmayı planlamıyorum. Hem zaten bu olay onları epey meşgul edecek. Kallas'ın çoktan ölmüş olması gerektiğini öğrendiklerinde her türlü sanrı ve mucize, hatta gölgeler diyarından gelen bir tezahür iddiasında bulunabilirler.
Harikulade bir yalancının götünden attığı bir tezahür desek daha doğru olur dedi Locke.
Aferin Jean. Sanırım ölüm rahipleriyle nasıl konuşacağımı biliyorum, hepsi bu. Herkesin kendine has bir yeteneği oluyor.
İyi de bu yaptığınız akıllıca mı diye araya girdi İberius.
Yani ölüm tanrıçasının rahiplerini taklit etmek, hanımların en şefkatlisini kızdırmak.
İberius iki eliyle birden önce gözlerine sonra da dudaklarına dokundu. Ardından parmaklarını kalbinin üstünde çaprazladı.
Hanımların en şefkatlisi gücenmek isteseydi dedi Jean, şimdiye kadar densizliklerim sebebiyle beni ezerek dümdüz etmek için bol bol zamanı vardı.
Dahası dedi Locke, Jean ve ben lüzumlu bahaneler babasının veli nimetin yeminli hizmetkarlarıyız. Madrabaz bekçiyi destekler misiniz efendi İberius?
Tecrübelerime göre ona saygılı davranmaktan bir zarar gelmez. Belki adına mumlar yakıp adakta bulunmam ama... Veli nimet hakkında kötü konuşmam da.
Eh dedi Locke, hocamız bir keresinde bize veli nimetin müritlerinin diğer tarikatlara mensupmuş gibi davranmaları gerektiğinde cezadan muaf olduklarını söylemişti.
Hatta ne ilginçtir ki öyle yapmak hoş karşılanırmış diye ekledi Jean. Üstelik mevcut şartlar altında benim cüssemdeki bir adamın bürünebileceği çok az kılık var.
Ah, demek istediğini anlıyorum Jean.
Görünüşe bakılırsa ölüm tanrıçası bizimle ilgilenmese de son zamanlarda pek yoğun çalışıyor dedi Locke.
Artık iyice ayıldım Jean ve kendimi çok rahat hissediyorum efendi İberius. Kalkmanıza hiç gerek yok. Nabzımın tam da bıraktığım yerde bileğimin içinde olduğundan eminim. Bana daha başka neler anlatabilirsin Jean?
Durum gergin ve kanlı. Fakat Kapa Radza'nın onunla iyi başa çıktığını söyleyebilirim. Herkes benim dışımda hepimizin öldüğünü sanıyor. Tabii benim kelleme de yüklü bir ödül biçildi. Güya Radza'ya sadakat yemini etmeyi reddetmiş, Barsavi adına direnmeye çalışmış ve bu süreç içinde öldürülmüşüz. Diğer bütün garristalar yemin ettiler. Raza saldırıya geçmeden önce 3 gün bile beklemedi. En dik başlılardan 5 veya 6 kişinin gırtlağı kesildi. Bu gece, daha birkaç saat önce.
Tanrılar aşkına bunları nereden duydun?
Bazılarını göze batmadığı sürece çevrede epeyce gezinebilen İbelius'tan. Diğerlerini ise din adamlığı yaparken bir sürü insan ansızın ölüm duasına ihtiyaç duyduğu sırada ahşap çöplükteydim.
Öyleyse dürüst vatandaşların tamamı artık Radza'nın hesabına çalışıyor.
Öyle, insanlar vaziyete alışıyorlar. Herkes en ufak bir çıt çıksa veya sivrisinek ısırsa bıçaklara sarılıyor. Ama Radza onları hizaya soktu. Barsavi gibi o da işleri yüzen mezardan idare ediyor ve vaatlerinin çoğunu yerine getiriyor. İstikrara ayak diremek zordur.
Peki ya diğer meseleden ne haber?
Locke Camor'un belası anlamına gelen el işaretini yaptı.
O konuda bir şey duydun mu? Yüzeyde bir çatlak var mı?
Hayır diye fısıldadı Jean. Radza bizi sıradan hırsızlar olarak ortadan kaldırmaktan memnun gibi gözüküyor.
Locke huzurla iş geçirdi.
Ama ortada başka tuhaflıklar var dedi Jean. Radza geçen gece farklı çetelerden ve semtlerden yaklaşık yarım düzine erkekle kadını yakalattı. Onları alenen örümceğin ajanları ilan etti. Sahi mi? Sence gerçekten öyle miydiler yoksa bu da bir başka kahrolasıca oyun mu?
Bence öyle olmaları muhtemel dedi Can. İsimlerini İbelius'tan aldım ve uzun uzun düşündüm. Aralarında hiçbir benzerlik yok. En azından görebildiğim kadarıyla. Ratsa canlarını bağışladı ama onları sürgün etti. İşleri yoluna koyup Kamor'dan temelli ayrılmaları için bir günleri olduğunu söyledi.
İlginç, keşke bunun ne anlama geldiğini bilseydim.
Belki de bir kerecik olsun hiçbir anlama gelmiyordur.
Bak öylesi çok hoş olurdu.
Bir de veba gemisi var efendi Lamora diye atıldı İbelius hevesle. Emsalsiz bir gemi. Jean ondan bahsetmeyi ihmal etti.
Veba gemisi mi Jean?
Amberlane'den gelen siyah gövdeli zarif bir gemi. Gemilerden hemen hemen hiç anlamamama rağmen bana bir de çok güzel görünüyor.
Jean sözlerine devam etmeden önce sakal bürümüş çenesini kaşıdı.
Ratsa'nın kapa Barsavi'ye kendi diş dersini verdiği gece veba ankrajına demirledi.
Bak bu çok enteresan bir tesadüf.
Değil mi ya? Tanrılar alametlerini göstermeye bayılıyorlar. Güya gemide daha şimdiden 20-30 kadar ölü varmış. Ama işin en tuhaf yanı şu. Erzak bağışlarını kapa Ratsa üstlendi.
Ne?
Evet, adamları limana yük taşınmasına refakat ediyorlar. Ratsa ekmek ve et için Sendovani tarikatına para ödüyor. Şey, yaşananlardan sonra Perelandro evinin yerine onlar bakıyor.
Ratsa'nın adamları ne diye limana gıda ve su taşınmasına refakat etsinler ki?
Onu ben de merak ettim dedi Can. Bu yüzden dün gece rahiplik yetkilerimi kullanarak bu meseleyi biraz kurcalamaya çalıştım. Limana gönderdikleri tek şey gıda ve su değil.
Dördüncü kısım. Taht gününde yani Kaparazza'nın başa geçmesini takip eden gece, yağmur gökyüzünden gelen sıcak ve ıslak bir öpücük gibi belli belirsiz çiseliyordu. Islak cübbesi esintide yavaşça dalgalanan, sıra dışı irilikteki bir atza Guilla rahibi limanda durmuş, Kamor körfezine demirli veba gemisine bakıyordu. Geminin fenerlerinin sarı ışığında rahibin maskesi altın bronz renginde parıldıyordu. Tortuluktan çıkıntı yapan en uzun rıhtımın yanındaki durgun sularda külüstür bir kayık yüzüyor, kayıktan veba gemisine kadar bir halat uzanıyordu. Ok mesafesinin en uç sınırına demirlemiş olan tatmin, yelkenleri sıkıca katlıyken nedense iskeletimsi bir görünüm sergiliyordu. Geminin güvertesinde gölgelerden ibaret birkaç adam seçilebiliyordu. Rıhtımda iri yarı birkaç hamal, üzerlerinde silah taşıdıkları her hallerinden belli olan yarım düzine pelerinle erkekle kadının gözetiminde bir eşek arabasının yükünü boşaltıyordu. Tüm bu faaliyetin eski limanı çevreleyen nöbetçi kulelerinin herhangi birinden dürbünle izlenebildiğine hiç şüphe yoktu. Bu kulelerden çoğu hala kullanılıyordu ve veba gemisi gitmediği sürece de kullanılacaktı. Ama hiçbir şey geri gelmediği sürece gemiye ne gönderildiği kimsenin umurunda değildi. Öte yandan Caparazza'nın Amberlane'i zavallı denizcilerin sağlığına duyduğu bu ani ilgi canı fazlasıyla meraklandırmaktaydı. Bana bak hemen geri dönüp kıçını. Ah çok affedersiniz rahip hazretleri.
Jean rıhtımın sonundan yaklaşırken kendine doğru dönen erkeklerle kadınların suratındaki bariz huzursuzluğun tadını çıkarmak için bir anlığına duraksadı. Grubun tamamı çetin kişilerden, acı çekmekte ve çektirmekte tecrübe sahibi gerçek değnekçilerden oluşmuşa benziyordu. Ama Jean'ın gamlı çehresi bal testisine el uzatarken yakalanmış çocuklar gibi suçlu görünmelerine yol açıyordu. Jean gruptakilerden hiçbirini tanımıyordu. Bu da çok büyük bir ihtimalle Ratsa'nın kendi çetesinden oldukları anlamına gelirdi. Jean onları bir bakışla tartmaya çalışarak kökenlerine ışık tutacak yersiz veya sıra dışı bir şey bulmaya çalıştı ama çok fazla bulamadı. Gruptakiler bol miktarda takıp takıştırmışlardı. Takılardan çoğu küpeydi. Hele genç bir kadında kulak başı 7-8 tane vardı. Bu suçlulardan ziyade denizcilerin arasında moda olan bir alışkanlıktı ama hiçbir anlam taşımıyordu olabilirdi.
Yalnızca dua etmeye geldim dedi Can. Hanımların en şefkatlisinin sudaki o talihsizlere şefaat göstermesi için. Bana aldırış etmeyin, siz kendi işinizle ilgilenin.
Jean hamal ekibine sırtını dönerek onları cesaretlendirdi. Sonra da arkasında süre giden çalışma seslerini büyük bir dikkatle dinleyerek gözünü gemiye dikti. Yük kaldırılırken çıkan umurtular ve suyun kemirdiği yıpranmış kalaslara basan ayakların gıcırtıları duyuldu. Eşek arabasının içi 4 litrelik bir şarap tulumu ebatlarındaki küçük çuvallarla dolu gibi görünüyordu. Hamal ekibi genellikle onları nazikçe kaldırıyordu ama birkaç dakikanın ardından.
''Tanrılar cezanı versin Mazik!''
Çuvallardan biri iskeleye düşünce takırtı ile şangırtı arası garip bir ses çıktı. İş ekibinin idarecisi derhal ellerini ovuşturarak Jean'a baktı.
''Ben çok affedersiniz Rahip Hazretleri, bizim yemin etmiştik de bu erzakları veba gemisine güvenle ulaştırmaya söz verdik.''
Jean yavaşça dönüp adamı yüzsüz bakışlarının etkisine uzun uzun maruz bıraktı. Sonra da belli belirsiz kafa salladı.
''Yaptığınız dindarca bir davranış. Efendiniz normalde Perelandro evine düşecek. Böyle bir görevi üstlenmekle büyük bir hayırseverlik gösteriyor.''
''Evet, Perelandro evine olanlar sahiden çok kötü. Tam bir trajedi.''
''Hanımların en şefkatlisi fani bahçesiyle dilediğince ilgilenir.'' dedi Jean. ''Ve canı hangi çiçekleri isterse onları kopartır.''
''Adamına kızma. Bu kadar alışılmadık bir şeyin karşısında huzursuz olması çok doğal.''
''Ah, veba gemisinden bahsediyorsunuz.'' dedi idareci. ''Evet, ödümüzü patlatıyor.''
''Sizi işinizle baş başa bırakayım.'' dedi Jean. ''Gemidekilerin bize ihtiyacı olursa Aza Guilla evine uğrayın.''
Teşekkürler Rahip Hazretleri.
Jean kıyıya doğru iskele boyunca ağır ağır yürürken ekip yükleme işini bitirdi ve kayığı bağlı bulunduğu palamar direğinden çözdü.
''Asılın!'' diye böğürdü iskeledeki adamlardan biri.
Halat yavaşça gerildi ve tatbindeki küçük siyah siluetler bir ritim tuttururlarken kayık eski limanın karanlık sularında gümüşü bir dümen suyu bırakarak hızla fırkateyne doğru çekildi. Jean bir rahibin ağırbaşlı adımlarıyla kuzeydeki tortuluğa giderken bir soru tekrar tekrar zihninde yankılanıyordu. Ölen ve ölmekte olan adamlarla dolu bir geminin sikke çuvallarıyla ne işi olabilirdi?
5. kısım. Sikke çuvalları mı?
Kesinlikle emin misin?
''Duyduğum sesler soğuk, harcanabilir metalden geliyordu Locke. Kısa bir süre öncesine kadar onlarla dolu bir hazine odamız olduğunu hatırlıyorsundur. Bence ikimiz de sikkeye çarpan sikke sesine karşı hassas bir kulağa sahibiz.''
''Yani ben hasta düştüğümden beri dük tam şilin şeklinde ekmek çıkartmaya başlamadıysa o çuvalların hayırseverlikle bir ilgisi yok.''
''Biraz daha ortalığı kolaçan eder, başka bir şey öğrenebilir miyim diye bakarım Locke.''
''Bak bakalım, iyi, artık beni bu yataktan kaldırıp bir işe koşmamız gerekiyor.''
''Efendi Lamora!'' diye bağırdı İbelius, ''yataktan çıkıp kendi iradenizle gezinecek durumda değilsiniz. Sizi buraya, bu dermansız hale getiren de kendi iradeniz oldu.''
''Efendi İbelius, kusura bakmayın ama artık bilincim açıldığına göre Caparazzo'ya karşı işe yarar bir şey yapmak için şehirde emekleyerek gezinmem gerekse bile gezinirim. Hatta savaşımı hemen buradan başlatıyorum.''
Locke şiltinin üstünden kalktı, ayakta durmaya çalıştı. Bir kez daha başı döndü, dizlerinin bağı çözüldü ve yere yığıldı.
''Oradan mı?'' dedi Jean, ''hiç de rahat gözükmüyor.''
''İbelius'' dedi Locke, ''bu çekilir gibi değil. Rahatça hareket edebilmeliyim. Kuvvetimi geri kazanmam lazım.''
''Sevgili efendi Lamora!'' dedi İbelius onu yerden kaldırmak için uzanırken.
Jean da dostunun diğer tarafına geçti ve ikisi birlikte onu tekrar şiltesine yatırdı.
''Ne istediğiniz ile vücudunuzun neye dayanabildiğinin iki farklı şey olduğunu öğreniyorsunuz. Keşke yanıma gelip sizin gibi konuşan her hasta karşılığında bir solon alabilseydim.'' ''İbelius, 20 yıldır cerhem tozu çekiyorum ve artık boğazım kanıyor. Beni iyileştir.''
''İbelius, bütün gece kafayı çekip kavga ettim ve artık gözüm görmüyor. Bana görme yetimi geri kazandır kahrolasıca.''
Solon'u bırakın. Buna benzer her çatış karşılığında bir bakır baron alsam emekli olup La Chaine'e taşınabilir ve lüks içinde yaşayabilirdim.
Bu tozlu barakada yatarken Caparazzo'ya zarar veremem dedi Locke yine öfkeye kapılarak.
Öyleyse dinlenin bayım, dinlenin diye çıkıştı İbelius yüzü öfkeden kızarmaya başlarken. Parmak uçlarımda tanrıların gücünü taşımadığım için bana dil uzatmama nezaketini gösterin. Dinlenin ve kuvvetinizi toplayın. Yarın sokağa çıkmak tekrar güvenli hale geldiği zaman size daha fazla yemek getiririm. Düzelen bir iştah iyi bir emare olacaktır. Yeterli beslenme ve istirahatla sadece bir iki gün içinde makul bir kuvvet seviyesine ulaşabilirsiniz. Daha az önce olduğunuz yere yığıldınız. Gülümseyip kahkahalar atarak seke seke dermansızlıktan çıkmayı bekleyemezsiniz. Dinlenin ve sabredin.
Locke iç geçirdi. Pekala, sadece bir an evvel Caparazzo'nun saltanatını kısa tutma işine koyulmak istiyorum. Hepsi bu.
Ben de aynı özlemi duyuyorum efendi La Mora.
İbelius gözlüğünü çıkarıp tüniğine sildi.
Eğer şu halinizle, yani boğulmaktan kıl payı kurtulmuş bir yavru kediden birazcık daha kuvvetliyken Razza'yı öldürebileceğinizi düşünseydim, sizi bir sepete koyup ona bizzat götürürdüm. Ama durum hiç de öyle değil ve tıp kitaplarındaki hiçbir merhem bunu mümkün kılamaz.
Efendi İbelius'a kulak ver Locke ve surat asmaktan vazgeç.
Jean dostunun omzunu sıvazladı.
Buna zihin egzersizi yapabileceğim bir fırsat gözüyle bak. Ben gidip toplayabildiğim kadar bilgi toplarım ve senin elin ayağın olurum. Bana o pezevengi zora sokup cehenneme gönderebileceğim bir plan ver yeter. Kalo, Galdo ve böcek için.
46. ayrımın sonu. Sayfa 436.